İkinci tarihler, 7. bölüm, çok bilinen bir ayet, 14. ayet. Belki sen bulduysan bir zahmet okur musun 14. ayeti?
Adımla çağrılan halkın alçak gönüllülüğü takınır, bana yönelik dua eder, kötü yollarından dönerse gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.
Bunu Tanrı kim için söylüyor? He? Doğru ama kim için? Kendi halkı için söylüyor değil mi? Kimdir? Onun halkı kimdir? Ona iman eden, onun ardından giden Tanrı çocukları bizleriz. Tanrı bizlerden şunu bekliyor. Onun önünde boyun eğmek, dua edip onun yüzünü aramak, onun yüceliğini, onun görkemini, onun kutsallığını aramak ve biz eğer onun yüceliğini, onun kutsallığını dua aracılığıyla Rabbin önüne eğilip durursak, Rabb diyor ki bize işiteceğim, bağışlayacağım ve sağlık vereceğim. Demek ki bize düşen sorumluluk, yapacağımız tek şey ancak dua edebiliriz. Rabbin bizden beklediği duadır. Dua edip Rabbin önünde durmak. Çünkü biz birçok şey yapabiliriz. Diğer insanların birçok şey yapmaya çalıştıkları gibi bizler de birçok şey yapabiliriz sevgili kardeşler. Kimse bizim önümüze geçemez. Ama Tanrı'nın bizden beklediği onun önünde eğilip onun kutsallığını, yüceliğini kabul edip onun önünde duada durmaktır. Onun için Matta 6. bölümde diyor ki bize 33. ayette siz her şeyden önce, yürüyüş yapmadan önce, sloganlar atmadan önce, bu tür yanlışlara karşı tepki göstermeden önce diyor, Tanrı'nın egemenliğini, onun doğruluğunu arayın diyor. Hamdolsun. Demek ki bize düşen Tanrı'nın, yaratanın doğruluğunu aramak. O doğruluğun ardından gitmek. Rabbin doğruluğunu aramak. Ondan sonra ne diyor Tanrı? Tümü sizlere sağlanacaktır. O zaman belki senin yüreğindeki o arzu fazlasıyla gerçekleşecektir. Ama bizim yapmamız gereken Rabbin önünde duada durmaktır. Bu demek değildir. Vakka sahabenin örnek verdiği gibi dua edelim ekmek camdan içeriye girsin bize. Hayır. Ama Tanrı diyor ki bu konuda özellikle bu tür konularda yapmanız gereken tek bir şey var. İnsanlar, diğer insanlar zaten yapılması gereken şeyleri bir şekilde yapıyorlar. Ama çok az yapılan bir şey var. Yaradan'ın yüzünü aramak. Tanrı'nın yüzünü aramak. Her gün arıyor muyuz onun yüzünü? Onun yüceliğini, onun kutsallığını arıyor muyuz? Suçlarımız için, yüreğimizdeki günahlar için, yüreğimizdeki insanlara karşı olan acılıklar için, çekememezlikler için Rabbin önünde tövbe ediyor muyuz? Yüreğimizi Rabbin önünde açıyor muyuz? Bana göre en büyük savaş günahın getirdiği savaştır. Yürekteki savaştır sevgili kardeşler. İnsan ne kadar üzülse de bu tür savaşlara, ama biz öncelikle değişim toplumda başlamıyor. Değişim bireyde başlıyor. Ben değişiyorum, beni gören Mehmet değişiyor. Mehmet'i gören Necati değişiyor. Necati'yi gören Doğan değişiyor. Ama Doğan derse ki Necati kendini toparla, kendini düzelt, üç parmak kendini gösteriyor parmakla gösterdiği zaman. Diyor ki üç parmak Necati, Doğan önce sen kendini düzelt. Örnek veriyorum, bunlar örnektir. Örnektir. Tanrı önce değişimi bireyi de gerçekleştiriyor. Ondan sonra toplum, aile ve toplum değişiyor sevgili kardeşler. Evet, açalım yaratılış kitabını. Bu
deprem oldu.
Evet.
Parlamak
vardım. İlginçtir. Hatırlattın hacı. Çok teşekkürler. İlginçtir. Almanya'da ben duydum. 30-35 yıl önce olmuş bu Balen tarafında. Yani hissedilir derecede bayağı evler falan çatlamış ama 30 yıldan beri bu yana hiç olmayan bir şey. Ve farkındaysanız olmayan yerlerde depremler oluyor sevgili kardeşler.
Ya önce zaten
ya. Özellikle kompütürün başındaydım. Ya kompütürün başındaydım ve o silkelenmeyi çok rahat hissettim. Gerçekten güzel yokladı. Güzel bir böyle bir çalkalama yaptı.
Yani bir de terör atışı mı oldu?
Ya.
Deprem de öyle değil. Bu anıma geldi sonra dünya da bir şey demek istiyor diye unuttum. Bütün insanlar yaptıklarla savaşlar.
Evet.
Kirletiyorlar.
Evet. Doğru. Doğru. Doğru. Ama dediğim gibi bunlar ben Recep olarak da en azından söyleyebilirim ki bunlar beni inanın hiç şaşırtmıyor. Birçoğumuzu da şaşırtmıyor mutlaka. Bu tür olayların olacağını ben 1979'da iman kararını verdikten sonra kutsal kitabı okurken bu ayetler karşıma çıktığı zamandan itibaren ben yüreğimde bir heyecan, yüreğimde bir endişe yok. Çünkü biliyorum ki bunlar olacaktır. Bunların sık sık oluşu İsa'nın gelişine bir işarettir. Bu kadar açık ve net. Onun için dua edelim ki sevgili kardeşler, dua edelim ki kurtulmayan canlar çok 6 milyar nüfus içerisinde. 6 milyar dünyada nüfus var. Gerçek anlamda yeniden doğmuş kutsal kitaba evet demiş ve onu hayatına koyan %3'tür Almanya genelinde. 80 milyon nüfusta %3'tür. 2 milyon 400 bin civarında, 2,5 milyon civarında gerçek anlamda imanlı vardır. Biz ismen Hristiyan diyoruz Almanya'ya ama değil. Gerçek anlamda imanlı. Bu kadar azdır. Dua edelim ki yüreğini Rabbe açmayanlar, iman etmeyenler, buradaki gerçekleri kabul etmeyen insanlar karar versinler Tanrı'ya yüreklerini sonuna kadar açsınlar. Ne kadar güzel bir ayet konuya gireceğim ama onu da okumadan girmek istemiyorum. 2. Petrus'ta çok güzel bir ayet var. Bizi uyaran bir ayet aslında. Çok güzel bir şekilde uyarıyor bizi. Gözlerimizin ardına kadar açılmasını bir şekilde bize söylüyor. Diyor ki hemen söyleyeceğim size. İkinci Petrus, üçüncü bölüm ve 9. ayet. Diyor ki, bazılarının sandığı gibi, ki bazıları öyle düşünüyor, bazılarının sandığı gibi Rab vaadinde gecikmez. Vaat nedir? Tanrı'nın söylediği bir söz. Tanrı bir şey söylediyse o yerine gelecektir anlamında. Tanrı diyor ki vaadinde gecikmez. Ama diyor ki sizlere karşı sabır gösteriyor. Tanrı sabrediyor. Sabırla bekliyor. Neden bekliyor Tanrı sabırla? Bende o sabır yok. Yeri geldiğimi kafam atıyor. Dayan bir noktada patlıyorum. Ama Tanrı hemen öfkelenen bir Tanrı değil. Hemen birden patlayan, isyan bayrağını çeken bir Tanrı değil. Tanrı diyor, size karşı sabrediyor. Neden? Çünkü diyor, herkesin günahtan dönmesini özler. Amin. Rab özlüyor. Özlemine bakın. Benim özlemim en güzel hayatı yaşamaktır. Benim özlemim en güzel şeylere sahip olmaktır. Benim özlemim en güzelini elde etmektir. Ama Tanrı'nın özlemi canın kurtulması. Bu kadar önemlisi. Sevgili canlar, Tanrı bu kadar gözyaşı döküyor, özlem duyuyor her biriniz için. Öyle ki yüreğiniz açılsın. yüreğiniz açılsın ve onu kabul edin. Ne kadar güzel bir özlem. Amin. Amin Rabbimize. Hoş. Hamdolsun. Hamdolsun. Hamdolsun sevgili kardeşler. Hamdolsun. Evet. Kusura bakmayın. Çok etkileniyorum bazen. İnanın etkileniyorum. Rabbin sözü beni bazen böyle o kadar etkiliyor ki anlatamam size. İfade edemem. Yıllarca siyasetin peşinden koştum. Devsol üyesi olaraktan. Ama söylediklerim, yaptıklarım, anlattıklarım bana hiçbir zaman esenlik vermedi. Ama Tanrı'nın sözü bana gerçek bir esenliği verdi. Bu esenliği ben halkıma anlatmak istiyorum. O Anadolu halkına, o Anadolu ülkesinde yaşayan, Türkiye'de yaşayan tüm canlara anlatmak istiyorum. Amacım bu. Lütfen bu kervana sizler de katılın. Canla gönülle. Ödül büyük. Ödül çok büyük bir ödül var. Nedir? Bozulmayan bir ödül. Sonsuz yaşam. Hamdolsun. Sonsuz yaşam. Amin. Evet, birinci bölümün birinci bölümü tamamlayacağız bugün. Tamamlayabilirsek sevgili kardeşler. Birinci bölümü Yaratılış kitabının birinci bölümünü son 3 ayetini burada bugün paylaşmak istiyorum. Bir şekilde umarım zaman buna yeterli olur. Yetmezse artık uygun bir yerde bırakırız. Geçen hafta bildiğiniz gibi 12. ayetten 27. ayete kadar kitapları olmayan varsa var mı kitaplar? Ha, var değil mi? Sayfa hemen kutsal kitabın birinci sayfası, birinci bölüm. Ha, ikinci sayfası. Yaşa, teşekkür ederim Özlem. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Bu ayetler arasında, bu parça içerisinde ay ve yıldızların oluşumuna tanık olmuştuk ve hayvanların yaratılması ve diğer hareket eden tüm canlıların çoğalması olayına açıklık getirmeye çalışmıştım. Ve dördüncü günde gökyüzünde yıldızların, gezegenlerin yaratılması bize yeryüzünde değil ama gökyüzünde bir hareketin başladığı anlamına geliyordu. Bunu söylemiştim. Arkasından da bu olayı, gökteki yıldızların yaratılma olayını ruhsal kapsamda size açıklamaya çalışmıştım. Ve demiştim ki buradaki güneş Tanrı'yı simgeliyor ki kutsal kitapta Malaki 4. bölümde orada doğruluk güneşinden söz ediyor. Yani Mesih'i simgelemekte. Aynı şekilde ay da iman eden Tanrı'nın çocuklarını yani kilisesini temsil ediyor. Ve ay ne yapıyor? Güneşi çok güzel bir şekilde gece en eksiksiz bir şekilde ne yapıyor? Yansıtıyor değil mi? Bizlerin de sorumluluğu, üzerimize de sorumluluk neydi? Güneşin ışınlarını ay nasıl yansıtıyorsa bizler de sevgide, saygılediğimiz, yansıttığımız sevgide, bağışlamada, merhamette Rabbi en güzel bir şekilde yansıtmamız gerektiğini açık bir şekilde söylemiştim. Ve hatırlarsanız kısa bir şekilde şunu da söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum sizlere. Ay ve güneşin, güneşe verilen bir takım sorumluluklar vardı. Görevleri neydi bu ay ve güneşin? İki önemli görevi vardı. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta sizlere paylaşmıştım. Ay ve güneşin iki önemli görevi vardı. Çok güzel. 17 ve 18. ayetlere bakarsanız, teşekkürler Özlem. 17 ve 18. ayetlere bakarsanız orada açıkça bize söylüyor. Diyor ki, yeryüzünü ve gökyüzünü aydınlatmak ve gündüze ve geceye egemen olmak. Demek ki bir aydınlatma görevi, sorumluluğu vardı. Bir de hükmetme, egemenlik sürme görevi. Biz bugün kilise olaraktan, topluluk olaraktan, Rabbin çocukları olaraktan aydınlatma işini sürdürüyoruz. En güzel bir şekilde. Değil mi? Yansıtıyoruz hayatımızda. Peki bu egemenlik ne zaman söz konusu? Bu da İsa geldikten sonra ki o 1000 yıllık dönem içerisinde, o esenlik dönem içerisinde olacak olan bir şey. Bunu da özel bir şekilde size aktarmıştım hatırlarsanız. Ama insanlar maalesef ne yapıyorlar? Tanrı'ya daha çok yakın olmaları gerekirken, ona daha sımsıkı sarılmaları gerekirken, yıldız bilimine inanan, geçen hafta bir kelime kullanmıştım, astroloji. Ve Hacı ile Sami ve ben konuşurken o kelimeyi tekrarlamak istiyorum. Astroloji ile astronomi farklı şeyler. Astroloji yıldız bilimi oluyor, astronomi de gök bilimi oluyor. Yani gökteki o bilim, onu inceleyen bilim dalı. Onun için benim burada kastettiğim astroloji, yani yıldız falına bakanlar, insanlar para karşılığı ne yapıyorlar? Yıldızlardan senin doğduğun ayı bir yıldıza bağlıyorlar ve o şekilde senin geleceğini okumaya ya da anlatmaya çalışıyorlar. İnsanlar bu tür aptallıklar peşinde, özür dilerim ama yanlış bir ifade gelebilir belki size ama ben bunu açıkça söylüyorum, o kadar anlamsız şeylerin peşinden gidiyorlar. Tanrı'nın yıldızları ve güneşi yaratmasındaki amaç neydi, gezegenleri yaratmasındaki amaç? Fala bakmak için miydi? Hayır. Neydi? Okudu Sami bugün yine onu. Okuyun, yine okuyun lütfen. 19. mezmuru. Oku bir daha Sami 1. ilk ayeti. Lütfen oku. Çok güzel bir mezmur. Tam konumuza da ışık tutuyor. Yok, 1. ayet. 19'un 1. ayeti. Tabii.
Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamaktadır.
Amin.
Gök kubbe ellerinin eserini duyurmaktadır.
Görebiliyor musunuz? Yıldızların, güneşin, gezegenlerin yaratılmasındaki neler, amaç neydi? Neydi sevgili kardeşler? Tanrı'nın o kusursuz ellerinin işini göstermekti. Ama insan ne yapıyor? Yaratandan çok yaratılanlara tapıyor. Romalılar 1. bölümde dediği gibi. Yaratılanlara tapıyorlar. Putların ardından gidiyorlar, halının verdiği örnek dediği gibi. Ağlayan Buda, gülen Buda, hoplayan Buda, yatan uyuyan Buda. Evet. Sevgili kardeşler. Ama Tanrı burada açık ve net bir şekilde bize söylüyor. Çok açık ve net bir şekilde. Tanrı koca bir hiçten güzel bir akış içerisinde, her şeyi bir düzen içerisinde koca bir hiçten yarattı. Ve biz de bu kusursuz yaratılışı bir şekilde hayatımızın her alanında yansıtmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Şimdi bu son 3 ayeti lütfen okuyalım hızlı bir şekilde. 28'den 31. ayete kadar, son ayete kadar. Ne diyor? Özlem var mı sende? Bir zahmet okur musun? Değişiklik olsun.
Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Ve öyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü.
Her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Demek ki Tanrı'nın yarattığı insana çok ilginç bir özellik verdiğini okuyoruz 28. ayette. Ne demişti onlara? Verimli olun, çoğalın. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Şimdi ileriki bölümlere geldiğimiz zaman kadının nasıl yaratıldığı konusuna özellikle, orada da Tanrı aynı buyruğu Adem ile Havva'ya veriyor. Oraya daha sonra ileriki haftalar içerisinde geleceğiz. Verimli olun, çoğalın. Ne demek istiyor Tanrı burada? Neyi kastediyor? Verimli olun, çoğalın dediğinde Tanrı burada cinsellikten söz ediyor, değil mi? O zaman diyebilir miyiz ki Tanrı'nın gözünde cinsellik ayıp değil? Cinsellik ve cinselliğe bağlı olan cinsel arzular Tanrı tarafından insana verilen hediyeydi. Ama onu korkunç bir şekilde yozlaştırmak amacıyla değil, o kutsal evlilik ilişkisi içerisinde kullanmak amacıyla o cinsel arzuları Tanrı bizlere bir armağan olaraktan verdi sevgili kardeşler. Madem ki cinselliğe birazcık giriyoruz, insanın dünyaya gelişi de sadece cinsel yolla olmadığını da söylemek istiyorum. Dört değişik şekilde kutsal söz bize dört ayrı yoldan dünyaya geldiğini söylüyor insanın. Dört ayrı yoldan. İlk yol, insanın ilk dünyaya gelişi hangi yoldu? Yaratılışta Adem'in yaratılması. Değil mi? İkinci yaratma olayını nerede görüyoruz? Evet, doğru. Tanrı ne yapıyor? Adem'in kaburga kemiğini alıyor. Yani bir aracı yoluyla kaburga kemiği alıyor ve ondan Adem'e bir kadın yapıyor Tanrı. Üçüncü dünyaya gelişi, olağanüstü dünyaya gelişi nerede görüyoruz? Teşekkür ederim. Bakire bir kadının babasız, yani Tanrı'nın ol emriyle dünyaya gelen İsa Mesih'in dünyaya gelişi. Tek bir şekilde dünyada gerçekleşti böyle bir şey. Ve dördüncü, teşekkür ederim. Dördüncüsü de bizden. Yani insanların cinsel ilişki yoluyla insanın dünyaya gelmesi. Şimdi böylesine harika, böylesine eşsiz, böylesine güzel gerçekler karşısında insan ne yapması gerekiyor? Tanrı'ya şükretmesi gerekmiyor mu? Tanrı'nın yüceliğini daha çok ön planda çıkarması gerekmiyor mu? Ama maalesef insanlar ne yapıyor? Cinselliği en kötü bir şekilde kullanıyorlar sevgili kardeşler. En kötü bir şekilde kullanıyorlar. Ve bakın, cinsellik bugün günümüzde en karlı piyasa işi. Bugün ben bir yerde okudum. Rakamlar o kadar korkunç rakamlar ki şaşırır kalırsınız. Bu pornografi filmlerle cinsel arzuları tahrik edecek o kitaplar, dergiler, resimler yoluyla elde edilen para milyar dolarlar sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, milyar dolarlar. Ama Yüce Tanrı cinselliği bu amaç için mi yarattı? Ha? Bu kadar en düşük seviyeye indirmemiz için mi bu cinsel arzu, cinselliği Tanrı bizlerde oluşturdu? Evet, Rab Tanrı insanı yarattıktan sonra verimli olup çoğalmalarını buyurdu ve bu kişiler nasıl çoğalacaklardı? Var mıydı başka bir yol? Dördüncü yoldan başka bir yol var mıydı? Nasıl çoğalacaklardı bu insanlar? Kutsal evlilik bağı içerisinde, o güvenilir ortamda çocuk yaparak yeryüzünü dolduracaklardı. Ne kadar güzel bir şey. Demek ki ben buradan şöyle bir anlayış benim gözümün önüne çıkıyor. Demek ki Tanrı hoşnut değildi dünyanın sessiz oluşundan. Yani insanların çoğalması, çoğalan insanların yüreklerinden gelen o coşkuyla, o sevinçle ona yücelik getirmesi, ona hamdlar yükselmesi Tanrı'nın istediği bir şeydi. Tanrı istedi. O cıvıl cıvıl. Ben babama demiştim, ya baba niye sen iki tane çocuk da kalmadın da altı tane yedi tane çocuksa? Oğlum benim fazla çocuklu bir ailede ben büyümedim. Ben cıvıl cıvıl böyle şen şakrak çok sesler duymak istedim onun için. Kabul ederiz ya da etmeyiz. Ama ben diyorum ki Tanrı da sanki böyle bir amacı taşıyordu. İnanıyorum. O sesleri, yarattığı canın seslerini, o hamd sözlerini duyması gerekiyordu Tanrı'nın. İşte bu kadar önemliyiz, bu kadar değerliyiz o Yaradan'ın önünde. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir şey. Amin, amin. Öyle anlıyorum ben de hacı. Ben de aynı şekilde anlıyorum. O da istemedi yalnız kalmak. Tanrı her şey yapabilirdi. Belki kendine teselli edecek dedi, bir takım şeyleri oluşturabilirdi. Ama en büyük doruk noktasında, o yaratılıştaki doruk noktasını kime verdi? İnsana verdi. İnsana verdi. Diğerlerini yarattı, yarattı, yarattı diye okuyoruz. Ama insana baktığımız zaman bir yaşam nefesi, bir ruh verdi. Hamdolsun. İşte o ruhla insan özgür iradeye sahip oldu. Seçebilme iradesine sahip oldu. Yanlışı ya da doğruyu görebilme özelliğine sahip oldu. Beni hayvana ayıran en büyük özelliktir. Tekrar bunu vurgulamak istiyorum. Ama insan ne yaptı? İsyankar bir tutum sergileyerek yaratılanlara taptılar ve anlayıştan yoksun akılları kapkaranlık oldu. Sevgili kardeşler. Paulus Romalılar'da şöyle yazıyor. 1. bölümde ayet 25'te. 1.25. Çok açık, çok net bir şekilde Tanrı'nın diyor gerçeğini, Romalılar 1.25, Tanrı'nın gerçeğini, o yüce sonsuz gerçeğini yalanla diyor değiştirdiler. Yaradan'dan çok yaratığa diyor tapındılar ve ona hizmet ettiler. Bugün ki insanın tam güzel bir görüntüsü. İnsan bugün tam bu durumu yansıtmaktadır. Evet, Tanrı aynı zamanda insana yeryüzüne hakim olmasını buyurdu. Ben şimdi bu alanda da, şimdi Tanrı dedi yeryüzüne, hayvanlara, her şeye hakim olun. Ama bu alanda da insanın gerçek anlamda Tanrı'nın bu buyruğunu yerine getirmediğini görüyorum. Çok açık ve net. Ben yapılan herhangi bir alanda yapılan bilimsel araştırmalara ben kesinlikle karşı değilim. Bilimsel araştırmalar yapılmalı sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Yapılmalı. Ama bilimsel araştırma yaparken doğayı kirletmek, doğayı sömürmek, anlatabiliyor muyum? Ve doğayı kirleterek hayvanların kökünü kurutma hedefi olmamalı. Araştırma olsun, büyük bir araştırma olsun ama doğayı kirletmeden, hayvanların nesillerini yok etmeden gerçekleşsin. Tanrı hayvana bakılmasını söyledi, insana bu görevi verdi. Ama insan ne yapıyor? Tam tersini yapıyor değil mi? Yok ediyor. Öyle hayvanlar var ki nesli tükenmek üzere. Tükenen hayvanlar da var zaten ama nesli tükenmekte olan da birçok canlı var sevgili kardeşler. Eğer insanoğlu Tanrı'nın koyduğu çizgide kalmış olsaydı ben diyorum ki ne açlık olurdu yeryüzünde ne de ozon deliklerinin yarattığı tehlikelerle yaşamak zorunda kalırdık. Ama insan maalesef kendi yolunu seçti. Ve ilginçtir, kendiniz de araştırma yapabilirsiniz, araştırın ve göreceksiniz ki bugün hala kullanılmakta olan birçok bu yakıcı silahlar barışçıl niyetle, önce bir barışçıl bir amaç vardı. O amaçla laboratuvarlarda araştırma yapan bilim adamlarının ürünüdür sevgili kardeşler. En güzel örneği aklıma gelen Albert Einstein. Bu adam ne yaptı? Bu adam insanın yararı için enerji formülünü buldu. Ve ben diyorum ki daha sonra bu enerji formülünden atom bombası icat edildi biliyorsunuz. Ve Japonya'da Hiroşima olsun, Nagasaki denilen kentlerde olsun bombanın atılması sonucu 200 binin üzerinde canın öldüğü ve bu bombanın yarattığı radyasyon etkisiyle de binlerce kişinin sakat kaldığı yazıyor birçok kaynaklarda. Bugün bile hala devam ediyor. Ama ben neye inanıyorum biliyor musunuz kardeşler? Eğer Albert Einstein bilseydi ki benim yapacağım şey yüz binlerce kişinin ölümüne neden olacak, kalemini kırar, bütün çalışma defterlerini imha ederdi diye düşünüyorum. Yanlış mıyım? Zannetmiyorum. Albert Einstein bunu daha önceden görmüş olsun. Ama insan çok iyi bir şey yapmak istiyor. İnsanın yararı için bir şeyler yapmak istiyor bilim adamları. Ama insanlar onu en kötü bir şekilde kullanıyorlar. Yani bizim Türkçemizde güzel bir ifade var. Kaş yaparken aynı değerde olan gözü imha ediyorsun. Gözü çıkartıyorsun. Bundan başka türlü bir açıklama var mı sevgili kardeşler? Tabii ki yok. Evet. Ve bir de dikkatimi çeken bir nokta daha var. Onu da söylemek istiyorum. Tanrı Adem'le Havva'ya yeryüzünü denetiminize alın derken düşünüyorum ki insan gerçekten çok üstün bir zekaya sahip olmalıydı. Çünkü neden? Tanrı tüm hayvanlara isim verme sorumluluğunu kime verdi? Adem'le Havva'ya verdi. Ve ben okuduğum bir yerde 1 milyonun üzerinde çeşit olaraktan hayvan yaşadığı söyleniyor bu yeryüzünde. Düşün, bana söyler misiniz? 10 bin tanesini aklınızda tutun. Örnek veriyorum ki o bile zor. 20 bin tanesini tutun, 50 bin tanesini, 100 bin tanesini tutun. O kadar zekisiniz, 500 bin tanesini tutun. 1 milyonun üzerindeki hayvanların isimlerini teker teker Adem ve Havva vermesi gerekiyordu. Ne üstün bir zeka. İnsan şaşırıyor. Şaşırıyor. Ama ne oldu daha sonra? O üstün yaratılış, o kusursuz yaratılış günahın sonucunda eldeki yetkiyi, eldeki gücü ne yaptılar? Yitirdiler. Ve Tanrı insana ot ve tohum ve meyveyi yiyecek olarak verdi. Herhalde diyorum ki Nuh tufanına kadar Tanrı insana et yeme olayını, et yeme iznini vermedi. Yani insanlar herhalde Nuh tufanına kadar otla, tohumla, meyveyle, sebzeyle yaşıyordu. Ne zaman? Nuh tufanından sonra 9. bölüme bakarsanız 9. bölümde 3. ayette diyor ki bütün canlılar size yiyecek olacaktır. Yani daha sonra hayvanların yenmesini Tanrı buyuruyor. Evet. Koşuyoruz. Arkamızdan birisi koşturuyor gibi ama mümkün oldukça 5'te bitirmeye çalışıyoruz şeyi konumuzu ama 31. ayete bakalım bir kez daha. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu. 6. gün oluştu. Çok iyi olduğunu gördü diyor. Bu ne demek oluyor sizce? Çok iyi olduğunu gördü.
Tanrı ne yaparsa, ne eline alırsa hepsi iyi oluyor. Ama insan ne eline alırsa kül oluyor.
Kül oluyor. O kadar kötü bir anlamsız oluyor. Değil mi? Güzel. Hacı, güzel bir nokta. Demek ki yani bir önemli bir noktayı söyledin. Tanrı ne yaptıysa iyiydi. Yaptığı her şey iyiydi. Evet. Ama ilginçtir. Birinci bölüme bakarsanız yanılmıyorsam 6 kez Tanrı yaptığı şey sonucunda iyiydi diyor. İyiydi, iyiydi. Tam 6 kez kullanıyor. Ama 31. ayete geldiğimiz zaman orada diyor ki çok iyiydi. İyiydi değil ama çok iyiydi diyor. Şimdi İbranice'sindeki anlamı çok daha farklı şeyler çıkıyor karşımıza. Ama ilginç olan Davut peygamber de yani bir şekilde Tanrı'nın bu yüce ayrıcalığını, bu yüce yönünü çok güzel bir şekilde dile getiriyor. Değişik mezmurlarda. Şimdi Tanrı burada iki şeyi size biraz açmak istiyorum. Birincisi Tanrı gördü. Ne demek gördü? Tamam, diğeriniz Tanrı gören bir Tanrı. Hamdolsun. Görüyor. Şimdi sevgili kardeşler, pratik olarak düşünelim. Ben şu anda sizi hepinizi görüyorum. Tamam mı? Şu anda siz ne yaparsanız, Sami ayağını uzattı, onu gördüm. O eline kutsal kitabı biraz yukarıya kaldırdı. Gördüm. Senin böyle yaptığını bak gördüm. Ne oluyor? Her şey gözümün önünde. Yani her şeyin, yaratılan her şeyin Tanrı'nın gözünün önünde olduğunu gösteriyor gördü deyince. Demek ki onun denetimi olmadan, onun haberi olmadan tek bir şey bile oluşmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani tesadüf bir şey oldu diyemeyiz. Yaratılan her bir parça Tanrı'nın gözlerinin önündeydi. Kollarını bağladım, ben ne kadar görebiliyorum. Kontrolümdesiniz hepiniz. Ne yaptığınızı açık bir şekilde görebiliyorum. İşte buradaki gördü ifadesi bize çok açık bir şekilde her şey Tanrı'nın gözü önünde idi. Ve 139. mezmurda diyor ki Davut bu yönünü Tanrı'nın açıklarken, Ya Rab diyor, sen yaptıklarımdan ne yaptıysam diyor, her şeyden haberin var. Nereye gidebilirim senin ruhundan diyor. Nereye kaçabilirim senin huzurundan. Göklere çıksam oradasın. Şehrin kanatlarını diyor alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana. Nereye gitsem oradasın. Otursam beni görüyorsun. Konuşsam beni görüyorsun. Ne söyleyeceğimi, ne anlatacağımı bile biliyorsun. Senin önünde kaçış yok. Ve Davut aynı mezmurun bir ayetinde, o ayetinde arkasında hemen şunu söylüyor. Ya Rab diyor, kaldıramam diyor. Kaldıramam, erişemem senin böyle bilgine. Yani Davut bile ne yapıyor? Şaşırıyor Tanrı'nın böyle büyük bir yüceliğe sahip olmasına. Şaşırıp kalıyor Davut. Şaşkınlık geçiriyor. Sevgili kardeşler, gerçekten Tanrı'nın aslında her şeyi biliyor olması bizleri korkutmasın. Tanrı'nın her şeyi görüyor olması bizleri ürkütmesin. Tam tersine bizleri teselli etsin. Düşünüyorum ki bazen eğer Tanrı bilmeden Recep'i kurtarmış olsaydı ve daha sonra Recep'in ne mal olduğunu, nasıl bir adam olduğunu daha sonra bilmiş olsaydı, ben diyorum ki Tanrı vazgeçerdi. Ama beni olduğum gibi bildiği halde çarmıhta benim için hayatını feda etmesi, titriyorum bu sevinçten, titriyorum. Recep'in ne mal olduğunu bilmesine rağmen, ne kadar rezil bir adam olduğunu bilmesine rağmen, ne kadar adi bir düşünceye sahip olduğunu bilmesine rağmen, ne korkunç planları olduğunu görmesine rağmen, bilmesine rağmen, Tanrı yine hayatını benim için çarmıhta feda etti. Ne müthiş bir sevgi. Ne müthiş bir sevgi. Bana söyler misiniz, bir kişi için ölmenin dışında gösterebilecek başka bir sevgi türü var mı? Söyleyin bana. Lütfen söyleyin. Ben bu örneği bazen vermiştim. Anneme demiştim. Anneme bu gerçekleri anlatırken 72 yaşında. Anne dedim, benim böbreğe ihtiyacım olsa verir misin? Veririm oğlum dedi. Ama dedim iki tane böbreğe ihtiyacım olsa, ama dedi ben o zaman ölürüm dedi. Yani iki tane böbreği verirsem ölürüm. Ama Rab hayatını verdi. Hayatını verdi bizim için. Sen yaşayasın diye Mehmet. Sen Doğan kardeş. Sen Şafak. Necati. Sen yaşayasın diye. Sen yaşayasın diye. Bakkas abi yaşasın diye. Bizler yaşayalım diye hayatını feda etti. Evet, çok iyi ve güzeldi. Yani bu şu demek, Tanrı'nın yaptığı her şey eksiksiz, kusursuz ve tam olduğunu vurguluyor. Buradaki çok ifadesi, çok güzel bir ifadesi, Tanrı'nın tam, her şeyi tam yaptığını söylüyor. Yani sonunda 31. ayette ne diyor? Çok iyiydi. Yani her şey tamdı. İşte Tanrı bir şey yapıyorsa tam yapıyor. Ama kendi çocuğundan da ne bekliyor biliyor musunuz? Tam bir sadakat. Tam. Tanrı yaptı mı tam yapıyor, ama bizden de tam bir sadakat bekliyor. Ya Rab, işlerin ne çoktur diyor. Onların hepsini hikmetle yaptın. Yeryüzü diyor senin serfetinle dolu. Mezmur 104'te. Tanrı'nın yüceliği, onun kusursuzluğu, yarattığı her şeyde görülmekte sevgili kardeşler. İnan, yaratılışa baktığımız zaman, doğaya baktığımız zaman Tanrı'nın şaşırtıcı güzellikleriyle dolu değil mi? Çevrenize bakın. Ve çevrenize baktığınızda, onun yarattıklarını keşfettiğinizde size bir şekilde rica ediyorum, yalvarıyorum. Yaradan'a teşekkür edin. Ona hamd edin. O hamd var ya, yürekten gelen, o içten gelen hamd. O teşekkür size yepyeni bir tazelik verecek. Yepyeni. Her sabah bunu açıkça söyleyebilirim size. Sabah büroma geçtiğim zaman gözüm açık, karşımda duran büyük bir ağaç var. Onun yapraklarının sallantısını gördüğüm zaman diyorum ki ya Rab, sana teşekkür ederim. Bugün de bu yaprakların sallantısını görme fırsatı bana verdiğin için. Sahip olduğumuz her şey için Rab'be şükredelim. Hamd edelim ve o hamd, o teşekkür bize yepyeni bir tazelik getirecek ve insanları daha da güzel görmemizi sağlayacaktır sevgili kardeşler. Neden? Çünkü sen Sami, hepiniz Tanrı'nın o kusursuz ellerinin işisiniz. Kim var düşünüyorum. Sana bakıyorum Hakkas abi. Sende ayrı bir durum var. Sami'ye bakıyorum bambaşka. Özlem'e bakıyorum çok daha başka. Doğan kardeşe bakıyorum bambaşka. Belki fiziken benziyoruz. Belki bizim benzerimiz vardır 6 milyar nüfus içerisinde. Ama bu doku, senin bu deri dokun başka kimsede yok biliyor musun? İşte onun için polis senin parmak izini alıyor. Çünkü 6 milyar nüfus içerisinde sen teksin. Tek. Bu kadar özel. Bu kadar özelsin Tanrı'nın gözünde. Özel yaratılmışsın sevgili kardeşim. Tanrı'nın kusursuz ellerinin işi. Evet. Son olarak ben şunları söylemek istiyorum noktalarken. Bu birinci bölümde dikkatimi çeken başka bir nokta daha var. Biz Tanrı'nın tek olduğunu, karakter yapısını, onun üstün gücünü burada açıklamaya çalıştık, öğrendik, gördük birinci bölümde. Ve burada Tanrı adı kaç kez geçiyor biliyor musunuz? Bu 31 ayetlik bir bölümde Tanrı adı tam 32 kez geçiyor. Tanrı'nın adı tam 32 kez geçiyor. Demek ki bu ne demektir? Bu bölümü oluşturan 31 ayette de Tanrı'nın var olduğunu gösteriyor. Bu ne demektir? Tanrı'nın var olduğunu kanıtlamaya gerek yok. Amin. Tanrı'nın varlığını ispatlamaya, onu kanıtlamaya gerek yok sevgili kardeşler. Tanrı aramızdadır. Ne diyor? 1.20'de Romalılar 1.20'de onun göze görünmeyen nitelikleri, başlangıcı, sonu olmayan gücü ve tanrılığı dünyanın yaratılmasından bu yana yapılan işlerde anlaşılmakta ve açık bir şekilde görülmektedir. Kimse fiziksel anlamda Tanrı'yı görmedi. Ama Tanrı'yı bize İsa Mesih açıkladı. Onun yüceliğini, onun kutsallığını bize İsa açıkladı. Hiçbir vakit kimse Tanrı'yı görmedi. Ancak babanın diyor bağrında olan İsa Mesih bize onu bildirdi. Onun için İsa özel bir şekilde vurguladı. Beni gören babayı görmüştür. Beni gören babayı görmüştür. Evet kardeşler, plan ne gerektirir? Bir plancıyı gerektirir, değil mi? Peki yaratılış neyi gerektirir? Bir yaratıcıyı gerektirir. Plan nasıl ki plancıyı gerektirdiği gibi yaratılış da yaratıcıyı gerektirir. Onun için doğaya baktığımızda, güneş olsun, ay olsun, diğer güzelliklere, insana baktığımızda, kendimize baktığımızda Tanrı'nın varlığını görmemek mümkün değil. Sevgili kardeşler. Onun için diyorum ki bu gerçekleri kavramanın tek bir yolu var. Bunu vurgulamıştım. Nedir? Son olaraktan İbraniler 11. bölümdeki ayetle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Oradaki ayeti okumuştum daha önceki konuşmalarımda. Ama bir kez daha anımsatmak istiyorum. Tek bir yol vardır Tanrı'yı görmek için. Tek bir yol vardır. Bu da imandır. Yani Tanrı'yı yakından tanımak isteyen iman kapısından girmek zorundadır. İman olmadan buradaki gerçekleri anlamak çok zor. 1.3'te şöyle diyor, 11.3'te, İbraniler 11.3'te. Dünya, tüm gök varlıklarının Tanrı sözüyle düzenlendiğini, görülen şeylerin görülmeyenlerce oluşturulduğunu neyle anlamaktayız diyor? Neyle anlıyoruz? Felsefeyle değil. İmanla. İmanla anlamaktayız. Dünya ne diyor? Önce göreceksin. Sonra iman edeceksin. Tanrı diyor ki önce inan, sonra göreceksin. Görebiliyor musunuz? Dünya önce bana hep öyle diyorduk ya, ben de hep derdim onu. Bana göster. Göster ki inanayım. Ama Tanrı diyor ki sen önce inan, ben sana göstereceğim. Tıpkı İsa'nın Marta'ya dediği gibi. İman edersen Tanrı'nın yüceliğini diyor göreceksin. Tanrı'nın yüceliğini ben ne zaman gördüm biliyor musunuz? Evet kararını verdikten sonra. Rab hepinizi bereketlesin ve dua edelim ki tüm bu ruhsal gerçekleri insanların anlayabilmesi için Tanrı özel bir anlayış versin. Ne mutlu görmeden iman edip Tanrı'nın yüceliğini görenler.